Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Meryem suresi 51. ayet. Vezkur fil kitabi Musa innehu kana muhlasan ve kana rasulen nebiyye. Bu kitapta Musa'yı da müminlere yol gösterecek bir örnek olarak gündeme getir. Çünkü o gerçekten de seçkin bir kul ve tarafımızdan seçilerek gönderilmiş bir peygamberdi. Sırada Musa aleyhisselam var. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden ismen en çok zikredilen peygamber. Zaten peygamberlerin bir yönü bir başkasından farklı. Öyle demişti Kur'an bize, tilker rusul faddalna ba'dahum, yani birilerini birilerine faziletli eylemiş bir konuda. Mesela minhum men kellemallah diye Musa aleyhisselam gündeme gelmişti o ayette de. Yani evet, her peygamber üstün ama bir konuda biri diğerlerinden daha faziletli, daha farklı, daha ayrıcalıklı. Mesela dünya hesabıyla, dünya ölçüsüne göre kendisiyle dünyada konuşulan tek peygamber. Allah tarafından kendisiyle dünyada konuşulan tek peygamber. İşte bu peygamberin Kur'an'daki özelliklerinden biri de bu. İsmen en çok zikredilen peygamber. Ama bir başka yönü, adına bir surenin olduğunu bilmediğimiz bir peygamber. Yani Musa suresi yok. Olsun. Allah-u Teala nasıl istediyse aleyhissalatü vesselam o dönemde sureleri öyle isimlendirmiş diyoruz ve rahat ediyoruz. Ama biz kitabın Musa bölümünü, kitapta Musa'yı bizim kitabımız, yasa ve yazgımız, hayat programımız, hayat kitabımız olarak Allah'ın bizden istediği kuralların Musa ile anlatılacak bölümünü de gündemde tutmamız gerekiyor. Musa aleyhisselam. Hani şu, doğduğunda bir neslin kıyımı yaşanıyordu sanki. Sonra bu tekrar edilmişti çocukken. Ona inananlar, onun peşinde gidenlerin nesli tükensin isteniyordu sanki. Ama takdir, o zalimin, o bütün bir nesli yok etmek için plan kuran adamın sarayında büyümesini takdir etmişti Allah. Dolayısıyla kendi büyüttüğü çocuk sonunda kendi işini bitirecekti. Ama ne bilsindi. Zaten kafası çalışsa, aklı erseydi Müslüman olurdu. Öyle bir cevap almıştık yıllar öncesinde bir hocamızdan. Allah kendisinden razı olsun. Hocam dedi bir arkadaş, hani şu elektrik var ya, dünyanın göz nuru, gönül süruru, herkesin aydınlık kaynağı elektrik, her şeyin aslı ve faslı elektrik, bütün eşyanın, bütün fabrikaların, bütün sanayinin, bütün toplumların, bütün akşamların, bütün yani alabildiğine övgüye layık gördü elektriği ve dedi ki bunu bulan Edison acaba bundan dolayı cennete gitmez mi dedi. Hocamız olgundu. Allah kendisine cenneti lütfetsin. Dedi ki çocuklar bilmiyorum. Yani bir başka dolmuşçu arkadaşın tabiriyle kayıt kabulde görevli yazmamış Allah dercesine, ne bileyim nereye gideceğini ama dedi. Aklıma şöyle geliyor, siz ne dersiniz? Ya Allah yarın onu hesaba çekerek dese ki ey kulum Edison, bana kulluk yapıp yapmadığın konusunda şimdi hesap için karşımdasın. Sana bir sorum var. Sana ben kimseye vermediğim bir çeşit akıl vermiştim. Sen o akılla önce elektriği bulacağına, önce bana kulluğu bulsaydın, benim rububiyet ve uluhiyetime erişseydin, o zaman seni de şimdi ben affetseydim, ne olaydı derse ne diyecek acaba Edison demişti. Ne dersiniz? Yani o adam bu saltanatını, bu imkanını kullukta kullansaydı ya, Musa aleyhisselamın karşısında Allah'ın dinini yok etme savaşında sonunda yenik düşüp bitmişti. Hem de hain biliyormuş zalim, yani Musa aleyhisselamın Rabbinin gerçek Rab ve ilah olduğunu, ama dur bakalım, iş işten geçince yaparız, iş elimizden gidince yaparız, ölmek üzere inanırız demişti sanki. İşte böyle bir peygamber. Firavun'un sarayında büyümüştü. Sonra kaçmak zorunda kalmıştı. Şuayb aleyhisselamın yanında yıllar kalmış, onun kızıyla evlenmiş, çoluk çocuğuyla geri dönüyordu. Tur'un eteklerinde bir ateş görmüştü ve Allah ona peygamberliği lütfetti. Sonra Firavun ve avanesine ama İsrailoğullarına bu aldığı vahiy doğrultusunda peygamberliğe başladı. Sonra tekrar dönüşte yine Tur'un eteklerinde ama kavmini bırakıp bu sefer Tur'a gitmesi gerekti. Allah'a söz vermiş, Allah'la sözleşmişti. Bu sefer yine bir peygamberlik bölümü, yine ikinci dönem peygamberlik, kendisine sayfalar verilmişti birinci de, şimdi de levhalar verilmişti. Tevrat verilme dönemiydi artık. İşte böyle bir peygamber. Yani Allah'tan mesaj alan bir peygamber. Bunu topluma haber olarak yansıtan bir peygamber. Allah'ın elçisi bir peygamber. Allah'ın habercisi bir peygamber. Resulen Nebiyye. Onunla ilgili bir bölüm var. Kısa bir bölüm. Madem söz Musa'dan açılmışken diye biz de Kur'an'ı açsak önümüze, Kur'an'da ne kadar Musa bölümü varsa aleyhisselam, onu burada anlatsak olmaz mı diyenler bazen karşıma çıkar. Ne dersiniz? Ciddi misiniz? Sizin de var mı öyle bir isteğiniz? Buyurun, siz isterseniz öyle sıralayın ayetleri. Ama ben bu sıralamanın daha güzel olduğuna inanıyorum. Çünkü Allah peygamberine bu sıralamayı yapmasını istemiş ve peygamber ashabına bunu öğütlemiş. Hatta peygamber hayattayken geliş dönemine sıralananlar değil, bu devam döneminin sırası önemli olmuş. Mesela Ali Efendimiz, Osman Efendimiz ya da Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Abbas Efendilerimiz, onlar da Kur'an'ı kendilerine göre sıralamışlar. Geliş dönemine göre her gelen ayeti yazmışlar ve sıralamışlar. Bir Kur'an çıkmış karşılarına ama hepsininki yerinde dursun denilmiş. Bunu hepsi demiş, bizimkiler yerinde kalsın. Çünkü aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselamla birlikte her Ramazan'da karşı karşıya okuduğu, son Ramazan'da tekrar bir daha okuduğu Kur'an vardı ya, işte o sıra asıldır demişler. Ona göre toplamışlar Ebu Bekir Efendimiz döneminde, sonra Osman Efendimiz döneminde ona göre yaymışlar. Ama herkesin musafı varmış, Osman Efendimizin de varmış, olsun. Ne Ali Efendimiz itiraz etmiş, ne Abdullah İbni Mesud, ne Abdullah İbni Abbas. Çünkü Kur'an şu elimizdeki sırayla Kur'an olmalıymış. Onlar bunu böylece kabul etmişler. Onun için burada olduğu kadarını okuyoruz. Onun dışındakileri bazen gerekiyorsa okuyalım diyoruz. Mesela nasıl bazen gerekiyorsa. Bir ayetin burada çok muhtasar anlattığı ve benim bir ön bilgim olmayınca da hiç anlamadığım bir açıklamaysa ben bir başka ayete müracaatı zaruri bilebileyim. Ama onun dışında burada anlatılan kadar. Çünkü kulluk bu sıralamayla güzel anlatılmış. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ لَيْمَنْ Tur'un şöyle sağ tarafından biz ona seslenmiştik. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَّ Ve onu kendimize yaklaştırmıştık. Hem de özel konuşmak üzere نَجِيَّ Sanki bir gizli konuşma ama kimden gizlenecek ki? Kimse yok. Dolayısıyla biraz da özel bir konuşma için onu şöyle kendimize yaklaştırmıştık. Ortamı düşünebildiniz mi? Tur Dağı, eteklerinde Musa aleyhisselam, hanımı ve çocuklarıyla anlaşılan soğuk bir kış gecesi, bir ateş görüyorlar Tur'da, dağda. İçi ısını veriyor. Gitmek zorunda. Ateş sanki çekiyor. Yüreğinden yakalamış. Bütün varlığını, bütün benliğini ihata etmiş bir sanki halat gibi asılıyor, çekiyor oraya gidecek. Gitmek zorunda. Bırakmış çoluk çocuğunu. Ya bir ateş getiririm, ısınırsınız. Ya bir haber getiririm. 10 yıl önce bıraktığı Mısır'dan bir haber. Kaçıp gittiği, ailesini, çevresini bırakıp gittiği, abisi Harun'u, annesini ve diğerlerini, tüm İsrailoğullarını o zulmün ve işkencenin içinde bırakıp gittiği Mısır'dan belki bir haber. Endişe eder tabii. İnsandır çünkü peygamberdir. Tur'un eteklerinde şöyle yürüyor ateşe doğru. Sağ tarafta, Tur'un sağ tarafında bir ağaçtan bir ses gelmeye başlar. Allah onu oraya yaklaştırmıştır. Hem de özel konuşmak için, şöyle farklı konuşmak, gizli konuşmak için, kimse bilsin diye değil, hiç kimse bilmesin diye özel bir konuşmak için çağırıyor onu. Yaklaştırıyor kendisine. İşte orada Allah vahyini ediyor. Allah vereceğini veriyor, söyleyeceğini söylüyor, ona peygamberliği lütfediyor. Ve vehebna lehu min rahmetina, rahmetimizden, lütfu ihsanımızdan, izzet ve ikramımızdan bir peygamber olarak biz onu peygamber kıldık. Bir de ekahu Harun nebiyye, onu, kardeşini, abesini de peygamber eyledik. Çünkü başka sureler bize bunu anlatmıştı. O kadar bir yardıma muhtaç olduğumuzu anlıyoruz. Ya Rabbi demişti, ama ben Firavun'a gitmem gerekiyor. Giderim sen dediysen, lakin onlar beni öldürür diye korkuyorum, beni suçlu bilirler. Sonra cezalandırmaya çalışacaklar. Dahası benim dilimde az bir tutukluk var ya Rabbi. Kardeşim Harun, huve efsahu minni lisanen, o daha pratik, daha düzgün, daha fasih, daha açık seçik konuşur ya Rabbi. Onu da bana bir vezir eyle, yardımcı eyle, beraber olalım bu konuda diyor. Allah-u Teala da izin veriyor. Hadi bakalım, sen de ona yardımcı olarak rahmetimle, lütfumla, ihsanımla gidin bakalım. İkiniz birlikte söyleyin söyleyeceklerinizi. Başlayın göreve ve benim sözcüm olun diyordu sanki. Garip bir tecelli. Hem Musa aleyhisselam dilim böyledir diye kardeşini istiyor, hem de ondan sonra hep konuşan Musa aleyhisselam ama Harun aleyhisselam yanında yardımcı duruyor. Nasıl şey bilmem. Fakat hayat böyledir. Böyle olur işte. Kimileri sözün çok ilgisi yok ama benimle mezara gitmesin diye affınıza sığınarak hatırlatmak istedim. Kimileri Musa aleyhisselamla Miraç'ta karşılaşan peygamberimiz hakkında ileri geri alt üst söz söylemeye çalışırlar. Efendim nasıl olurmuş? Olacak şey miymiş öyle? Yani Allah haşa bilememiş, peygamber haşa düşünememiş, bizim peygamberimizden daha üstün müymüş İsrailoğullarının peygamberi? Olmaz öyle şey, mümkün değil. Dön geriye de 50 vakit olmaz demiş de 45'ten 40'a sonra 35'ten 30'a düşürmüş. Hayır, kesinlikle Allah bilmez de peygamber, hem de Musa aleyhisselam akıl mı verdi Allah'a diyenlere? İnsaf diyorum sadece, öyle demeyin. Bu bir düşünce tarzı. Gelin vahiy kaynaklı olduğuna inanan benim inancımla hakaret etmeyin. Çünkü bakın Kur'an'da da benzer öyle bir akıl verme işi var. Eğer siz akıl verme diyecekseniz, yani Tur Dağı'nın eteklerinde ateşi gösteren Allahu Teala, Musa aleyhisselam'a ateşi sevdiren Allahu Teala, anestü dedirten Allahu Teala, ateşin yanına çağıran Allahu Teala, orada ben senin Rabbinim, seni istedim ki git Firavun'a diyen Allahu Teala. Evet, bütün bu görevlerden sonra Musa aleyhisselam ne dedi? Aman ya Rabbi. Ne dedi? Haşa. Yani karikatürize ediyorum biraz belki. Yani o sizin dediğinize uygun olunca bakın bu kadar saçma olacak demek istiyorum. Aman ya Rabbi, ne dediğini farkında mısın? Beni nereye gönderiyorsun öyle? Yani bir başıma şu benim düşmanlarıma, beni düşman bilenlere, üstelik beni suçlu biliyorlar, öldürecekler beni. Yalnız başıma olmam ya Rabbi. Hem benim yanıma bir destek vereceksin. Ayrıca konuşmamı da biliyorsun, çok düzgün konuşan biri değilim. Ben orada çok rahat, böyle beni güzel bir konuşma üslubuyla konuşabilecek biri olmadığıma göre beni rezil etmek mi istersin? Rüsvay mı edeceksin beni? Hadi hadi, şu benim kardeşim var ya abim, o benden büyük, onun konuşması daha düzgün. Onu da ver yanıma yardım. Da neyse gidelim hadi mi dedi de Allah-u Teala, unutmuştum kulum ya, özür dilerim, kusura bakma mı dedi? Haşa, yani elbette öyle olmayacaktı, bu iş böyle anlatılırmış, bileceğiz. Demek ki Allah-u Teala önce öyle diyecekti, sonra o karşı gelecekti, sonra Allah kabul buyuracaktı, hatta Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih dedirecekti. Aslında la yukellifullahu nefsen illa usaha demişti. Ben yüklemişsem çekersiniz dediği halde siz yine dua edin de ben azaltayım diyen Allahu Teala sanki Musa aleyhisselamı Muhammed aleyhisselamın önüne çıkarmış. Hadi dön geri dedirmiş. Allah'a tekrar tekrar yalvarmasını istemiş. Daha o ayetler yeryüzüne gelmeden sanki uygulaması gerçekleşmiş, pratize edilmiş ve bize öylece lütfedilmişti. İşte kardeşi Harun aleyhisselam. Bir soru daha sorulur bununla ilgili. Nedendir bugün böyle başladık ama Allah affetsin. Efendim yani bu neyin nesi? Harun mu? Kardeşi mi? Olacak şey mi? Çünkü biz biliyoruz ki, evet ne biliyorsunuz? Firavun öyle gaddar, öyle zalim, öyle cani bir adamdı ki doğan bütün erkek çocukları kesiyordu. Dolayısıyla bir tek Musa aleyhisselam kurtulmuştu. O da anası tarafından sepete konulup veya sandığa konulup atılmıştı suya da. O da sarayda büyümüştü. Onun dışında bu neyin nesi? Bu Harun da nereden çıktı mı diyorsunuz? Evet, Harun aleyhisselam abisi konumundaydı. Kardeşiydi. O evde büyümüştü. Çünkü çocukları kesme devam ederken şeytan şöyle bir vesvese vermişti onlara. Yani kendi planlarını kendilerine bozdurmuştu. Aa dediler. Biz bunları kesiyoruz. İhtiyarları da kendileri ölüyor. Bunlar bizim kölelerimiz, hizmetçilerimiz, bizim görevlerimizi bunlar yapacaktı. Bu toplumun yükünü bunlar çekecekti. Biz böyle çocuklarını öldürürsek, ihtiyarlar da kendileri ölünce bu yük bize kalacak. Kölelerin işini biz görmek zorunda kalacağız. Olmaz efendim, zat-ı alilerine arz ediyoruz diye Firavun'a durumu arz ettiler. O da büyük bir iş yapma başarısıyla tamam öyleyse dedi. Bir yıl doğanları kesin, bir yıl doğanları bırakın sağ kalsın. Büyük bir bağışta bulundu güya ya da hesabı öyle yapmıştı. İşte Harun aleyhisselam da o yıl doğanlardanmış. Devam ediyor ayetler. Meryem suresi. Vezkur fil kitabı İsmail. Allahu Ekber. Kitabımızın daha ne bölümleri varmış. Kitapta daha ne gündem konular varmış. Gündeme alacağımız ne konular varmış. Hem ne şerefli şahsiyetler varmış. İşte onlardan biri de İsmail aleyhisselam. İbrahim aleyhisselamın oğlu. Anamız Hacer'den oğlu. Anamız Sare'den oğlu İshak'tır. O İbrahim aleyhisselamın ilk çocuğu. Sare anamızdan çocuğu olmamıştı. Allah'ın takdiri gereği Sare annemizle birlikte Mısır'a gitmişti. Orada bir hain kral bir kötülük yapmak istese de gücü yetmeyince çaresizliğinin belki neticesi Sare anamıza Hacer anamızı hediye olarak lütfetmiş, kendince hediye olarak vermişti. Sonra Sare anamız da bu hediyeyi, bu cariyeyi kocasına bağışladı. O da evlendi onunla İbrahim aleyhisselam. Bundan bir çocuğu doğdu. İşte İsmail aleyhisselam şu anda karşımızda Allahu Teala'nın bizden istediği gündem konusu. Kitabın İsmail bölümünde anlatılanı Hacer anamızdan doğmuştu. Fakat sonra düzen farklılaştı. İş değişti. Allahu Teala'nın vahiyle, emriyle, direktifiyle İsmail aleyhisselam anası Hacer anamızla birlikte ekinsiz, susuz, kimsiz, kimsesiz bir bölgeye yani daha sonra temellerini yükselteceği ama o zaman hiçbir iz ve alametinin başkalarına göre olmadığı, kimsenin bilmediği Mescid-i Haram'ın olduğu yere götürdü. Orada bir ağacın gölgesine bıraktı. Yanlarında biraz azık vardı gerçi ama sonra giderken anamız Hacer dedi nereye bırakıp gidiyorsun? Seslenmedi. Geriye dönüp bakmadı bile. Öyle olması gerekiyordu. Kavimleri helak olanlar adına da öyle emirler gelirdi bilirsiniz. Mesela Lut aleyhisselama denildi ki al inananları, aileni al yanına, çık kavminden, sabahtan önce çık hemen, kavmin helak olacak, kimse geriye iltifat edip bakmasın. Ama karın müstesna denilmişti. O zaten iltifat eden ve onlardan olacaktı, o da helak olacaktı çünkü o da bakmadı. Böyle görev verilirmiş meğer, bu bir edep, bu bir yolmuş. Hatta İslam tarihine bakın, Asr-ı Saadet'te de şöyle bir örneğini yaşıyoruz. Ali Efendimizin gözleri rahatsızdır. Hayber'in fethi sırasında kuşatılmış Hayber. Herkes uğraşıyor ama henüz fetih müyesser olmamış. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam der ki, yarın sancağı Allah'ı seven Allah'ın sevdiğini birine vereceğim. Hatta Ömer Efendimiz o günden ne önce ne sonra reis olmak istemedim. Başa geçmek istemedim. Ama peygamber garantisiyle Allah'ın beni sevdiğini bilmek için hep öne atıldım. Peygambere hep bakmak istedim. Ona görünmek istedim. Bana ver dercesine gözüne girmek istedim ama Ali nerede diye sordu diyor. Diyorlar ki gözü rahatsız ya Resulallah. Çağırıyorlar. Mübarek elleriyle, mübarek topraktan şöyle tükrüklerine bulaştırdığı kadarını Ali Efendimizin gözüne sürerek Bismillahi turbeti ardına birikati bağdına yüşfa bihi sakimuna biizni rabbina buyuruyor ve Allah'ın izniyle şifa buluyor gözleri. Sancağı verince diyor ki sağa sola iltifat etme. Doğru kaleye alıyor sancağı. Gerçekten yürüyor. 3-5 adımdan sonra aklına geliyor. Ama ne üzerine savaşacak, ne teklif edecek, henüz daha o görevi almadan yürüdüğünün farkında. Fakat peygamber dedi ya sağa sola dönme diye. Duruyor olduğu yerde, yönü kaleye doğru, arkasında aleyhissalatü vesselam ve ashabı soruyor öylece. Ya Resulallah ne üzere savaşacağım, şartım ne olacak, ne diyeceğim? Aleyhissalatü vesselam da Allah'tan başka ilah olmadığı gerçeğini, benim de onun Resulü olduğum gerçeğini kabul edinceye kadar diye emir buyuruyor ve ondan sonra gidiyor ve fetih müyesser oluyor. İşte İsmail Aleyhisselam'ın benim yani hemen hatırıma gelen birinci bölümü. Yani çocukken gittiği yer. Allah dedi de gitti. Çünkü İsmail Aleyhisselam'dan Aleyhisselatü Vesselam orada doğacakmış. Hatta öyle bir kader ki daha sonraki dönemler İbrahim Aleyhisselam defalarca gelip gidiyor Hicaz'a, Mekke'ye. Hatta bir seferinde İsmail Aleyhisselam evlidir. Evine uğramıştır. Kendisi yoktur. Karısı vardır. Sorar kocan nerede diye. Ava gittiğini ya da rızık temini için gittiğini haber verince nasılsınız der. O da başlar şikayet etmeye. Der ki kocan gelince selam söyle. De ki ona evinin eşiğini değiştirsin. Anlamaz kadın tabii. Meğer o kadından gelmeyecekmiş. Alemlere rahmet Muhammed Aleyhisselam'ın nesli o kadından olmayacakmış. Onu boşamasını ister. Sonra başka biri o razıdır, mutludur. Onunla evliliğini sürdürmesini, evin eşiğine sahip olmasını ister. Onunla evliliğinden neslen be neslin daha sonra yani İbrahim Aleyhisselam'ın diğer oğlu İshak'tan nice İsrailoğulları peygamberlerinden sonra en son İsa Aleyhisselam'dan sonra da Muhammed Aleyhisselam peygamber olur. İsmail Aleyhisselam'ın Hacer anamızla birlikte Mekke'ye gidişinden sonra da Allah-u Teala Sare anamıza bir çocuk müjdeler. Böylece onun da İshak adında bir çocuğu olur. İnnehu kâne sâdikal vâdi. İsmail Aleyhisselam sözünün eriydi, sözünde dururdu. Dediyse dedikti, demişse tamamdı. Ve kâne rasûlen nebiyyâ ve aynı zamanda hem Resul hem de Nebi'ydi. Yani peygamber ki peygamberdi. Resul elçi demekti. Musa Aleyhisselam için çok kısa bir süre önce okumuştuk. 51. ayette. Bu da 54. Yine Musa Aleyhisselam için Nebi olduğunda okumuştuk. Ama Musa Aleyhisselam'a ayrı iki kitap verilmişti. Ayrı bir din verilmişti. Ayrı bir şeriat verilmişti de ondandı demenin ne anlamı var? Söyleyin İsmail Aleyhisselam için böyle bir kitaptan söz edildi mi? Kur'an-ı Kerim, İncil, Zebur ve Tevrat 50 sayfa, sonra 30 sayfa, sonra 10, sonra 10 sayfalar olarak da sayfalar. Bu peygamberlerden hiçbiri değil İsmail Aleyhisselam ama Resul ve Nebi'dir. Zaten bir peygamberin peygamber olması için Allah'ın onu elçi kabul etmesi gerekir. Yani Resul olması gerekir ama o peygamber Resulse eğer Allah'tan aldığı haberleri Resul olarak topluma yansıtması gerekir. Yani Nebi olması gerekir. Allah'tan haber alması gerekir ki Nebi'dir. Allah'tan aldığı bu haberleri Allah'ın elçisi olarak topluma yansıtması gerekir ki Resul'dür. Yani sanki bu ifademe göre bir mekan olarak düşünmeyin fakat bir konum olarak peygamberler Allah ile insanlar arasında bir konumda bulunurlar. Allah'tan mesaj alır. Allah'ın elçisi olurlar. Allah'tan aldıkları mesajı topluma yansıtır. Topluma Allah'ın elçisi olarak Allah'ın dediklerini söylerler. Yani Allah'ın elçisi olmak açısından Resul bunu topluma yansıtmak açısından o haberleri aldıkları haberleri topluma verme açısından da Nebi olurlar. Ya da her ikisini de birlikte düşünebilirsiniz. Allah'ın seçtiği bir elçi olarak Resul, bu elçilik göreviyle topluma haber vermek açısından Nebi, Allah'tan haberler almak açısından Nebi, bu aldığı haberleri topluma yansıtmak açısından da elçilik yaparlar ki Resul olurlar. Dahası İsmail Aleyhisselam'ın bir vasfı daha var burada. Ve kâne ye'muru ehlehu bis salati ve zekâ. Ehline, ahalisine, kendinden olanlara, sözünü dinleyenlere, o konumda bulunanlara hem namaz hem de zekat emrederdi. Bütün peygamberlerde var bu iş. Yani Allah'ın gönderdiği her peygamber, Allah'ın dinini anlatan her peygamber toplumunu, yani kavmini, muhataplarını namaz ve zekatla emretmiştir. Namaz ve zekatla sorumlu tutmuştur. Çünkü namaz Allahu Teala'nın insan hayatına karışmasının aktif biçimde görüntülenmesi adına bireysel ve bedeni bir program demektir. Zekat da yine aynı karışma ifadesinin, yine aynı aktif bir görüntünün mali ve toplumsal anlamda ortaya konulması demektir. Yani namaz Allah'tan mesaj almaktır. Yani namaz Allah'ın bedeni hayatımıza karışmasının ifadesidir. Allah elimize, dilimize, gözümüze, dizimize, ağzımıza, sözümüze karışır diye Allah'ın dediklerini demek, Allah'ın dur dediği gibi durmak, Allah'ın ayaklarımız, kollarımız, kafamız, gönlümüz adına dediklerini yerine getirmek anlamına bir özel ibadettir. Namazdaki gibi bütün hayatta da bununla sorumlu olduğumuzu ortaya koyduğumuz bir ibadettir. Ve bireysel bir ibadettir. Kişi kendi kendisine namaz kılabilir. Hiç kimse ona katkıda bulunmasa da, hiç kimse destek olmasa da o böyle bir ibadetten sorumludur ve yapmak zorundadır. Ama zekat öyle değil bilirsiniz. Kişi kendi kendisine zekat veremez. O toplumsal bir ibadettir. O mali bir ibadettir. O dünyalıklarla yapılacak bir ibadettir. Zekat almak ya da vermek şeklinde bir bölüm vardır İslam dininde. Mali ve toplumsal bir hayatın simgesidir. İşte diğer peygamberler gibi İsmail Aleyhisselam da böyle yapıyordu. Ehline, ahalisine, yakınlarına, sözünü dinleyenlere, sorumlu olduğu insanlara namaz ve zekat emrediyordu. Neden öyle? İnananlara, yakınlarına diye sanki şartlı söylemeye çalıştım. Hatırlar mısınız? Ehlini de al demişti Allah Nuh Aleyhisselam'a gemiye bineceklerinde. Ama inkar edenler hariç demişti elbette. Fakat baktı ki gemi durunca, ama ya Rabbi senin sözün haktır. Dediğin tamamdır. Ehlimi kurtaracaktın ama oğlumun biri boğuldu o ya Rabbi. Ben gel dediysem de gelmedi, evet. O kendi gelmedi ama işte babalık, yani onu da isterdim ya Rabbi deyince, innehu leyse min ehlik buyurur Allahu Teala. O senin ehlinden değil ki. Çünkü innehu amelun gayru salih. O gayri salih bir amel. Yani imanın gereği bir hayatı yaşamıyor o. Öyleyse böyle olanlar bizim ehlimizden değilmiş. Bizi dinleme konumunda olanlar sadece karımız, kocamız değil, sadece oğlumuz, kızımız değil, ama bizi dinleme konumunda olanlar, beraber çalıştıklarınız, birlikte yaşadıklarınız, aynı ortamda veya aynı mekanda hayat sürdüğünüz insanlar var ya, onlara da bunu emredin. Allah bedeninize, bireysel yaşantınıza, malınıza, mülkünüze, saltanatınıza, toplumsal hayatınıza karışır deyin. Ekonomik ve sosyal hayatınıza karışır deyin. İşte öyle bir hayatı emrediyordu İsmail Aleyhisselam. Biz de bunu bizim kitabımızın bir bölümü, bir ana maddesi olarak, bir kulluk örnek şahsiyeti olarak gündemde tutmamız gerekiyor. Ve kâne inde rabbihi mardiyye. Çünkü o Allah'ın yanında razı olunma makamındaydı. Surenin başında Allahu Teala kulu Zekeriya Aleyhisselam'a rahmetinin tecellisini gündeme alın, onu gündemde tutun diye söze başlayınca demişti ki, ya Rabbi evet ihtiyarım ama benden sonrakilerden korkuyorum. Karım da kısır ama senden istiyorum. Sen duama cevap verirsin biliyorum. Öyle bir varis ver ki hem bana hem Yakub oğullarına bu dinin varisi olsun, hem de onu vec'alhu Rabbi radiyya demişti. Yani ondan razı ol ya Rabbi. Meğer razı olunanlar İsmail Aleyhisselam gibi mardiyya olanlarmış. Yani Allah'ın kendilerinden razı olduğu, Allah'tan razı olanlar. Böylece İsmail Aleyhisselam'ı da gündemde tutmamız gerekiyordu. Biz de onu Kur'an'ın ve sünnetin diğer anlattığı bölümlerle birlikte gündeme almamız gerekiyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.